Ayrım 39.
İyi piyano çalıyor ve şarkı söylüyordu. Yazıştığı Nikolay Danielson ona hediye olarak Ivan Susanin ve Ruslan ve Ludmila'nın partisyonunu göndermişti. Jane'i o günden itibaren sevdiği kompozitörler olan Beethoven, Handel, Mozart ve Wagner'e Longe Glinka'yı da eklemişti. Marx, Antonida ve Ludmila aryasını kızının başarılı icrasıyla dinliyordu. 1874 yılı gelmişti. Marx, Kapital'in ikinci cildi üzerinde gece gündüz demeden çalışıyordu. Küçük kırışıklıkların koyu bir halkayla çevrelediği gözlerinin etrafına koyu lacivert gölgeler yerleşmişti. Düşüncelere dalmış olarak yemeğe oturur ve en önemlisi de Doktor Gamber'in verdiği diyete göre hazırlanmış olan az miktarda yiyeceği çabucak yerdi. Bu yiyeceklerin az olduğunu düşünerek kendisi için kaygılanan Lençe'nin sert uyarılarına gereksiz yanıtlar veriyordu. Marx'ın geceleri yazı yazması tıbben kesinlikle yasak olmasına karşın Jenny kocasını gecenin geç saatlerinde yazı masasının başına kapanmış ya da kendisinin de bildiği ve Marx'ın düşüncelerinin bir başka dünyada gezindiği anlamına gelen her şeyden tamamen koparak konsantre olmuş bir yüz ifadesiyle çalışma odasında dolaşıyor buluyordu. Benim koca bebeğim diyordu böyle bir durumda Jenny, onun geldiğini fark etmemiş olan kocasına yaklaşarak. Seni şehirden, kitaplardan, kağıtlar ve kalemlerden uzaklara götürmek zorunda kalacağım diyordu ve Jenny'nin başını okşuyordu. Marx ise suçüstü yakalanmış olarak onun elini öpmeye yelteniyordu. Kendimi mükemmel hissediyorum diye ikna etmeye çalışıyordu karısını. Ama yaratı seni yakacak bir tutkudur Maripli. Ben Michelangelo'nun sanatın stresi, sanatçının kendi konusuna olan tutkulu bir aşktır sözünü anımsıyorum. Bu elbette bilim ve sanatın her alanındaki tüm yaratı türlerini kapsar. Fakat ihtiyarların senin için özenle eğirdikleri yaşamın ipini o kadar acımasızca esnetiyorsun ki ip kolayca kopabilir diye endişesini dile getiriyordu Jenny. Gerçekten de Marx o kadar yorulmuştu ki katlanılamaz baş ağrılarına yakalandı ve bunun sonunda uykusuzluk çekmeye, ardından da çalışmakta güçlük çekmeye başladı. Ancak onun doğuştan güçlü organizması elverişli koşullarda hızla yeniden güç toplama yeteneğine sahipti. Ramsgate'e gidiş, deniz kıyısında yürüyüş tam anlamıyla bir tatil, uykusuzluğu yenmesine yardımcı oldu. Marx yeniden eve döndüğünde Lenchen ona sağlığını koruması için birçok direktif verdi. Marx'ın yeniden okumaya ve çalışmaya başladığını görünce, ''Akıllanıp kendini de düşünecek misin Karl? Seni çalışma masasına sürükleyen kim? Her şeyin bir gözyaşı bedeli vardır.'' diyenler doğru konuşuyorlar. Kitapların senin kanını emdi ve ömrünün en güzel yıllarını aldı. Tıpkı bir at gibi bir yerlere koşuyor, kanter içinde kaldığını görmüyorsun. Senin gibi bir insanın çalışmazsa yağmursuz bulut olacağını biliyorum. Fakat ölçüyü de kaçırmamak gerek. Henüz geç olmadan içindeki çalışma ateşini söndür. Peki diktatör, bundan sonra tembelliğe mutlaka başlayacağım diye neşeyle güldü Marx ve çalışma odasına girerek tatlı ağır yaratı çalışmasına engel olunmaması için kapıyı kilitledi. Sanayi ekonomisi üzerinde çalışırken dinlenmek için ara verdiğinde bitkilerin fizyolojisi ve toprağa yapay gübre verilmesi teorisini inceliyordu. Bu sorunlar onu derinden ilgilendiriyordu. Besleyici toprağın yoksullaşması ve onun harcadığı verim gücüne kavuşturulması Marx'a son derece önemli geliyordu. Liebig'in çok iyi bildiği kitabı, inandırıcı çıkarımları ve bilgisinin derinliğiyle çoktandır onu çekiyordu. Zaman geçiyordu. Jenny Marx 60 yaşına girmişti. Çiçek hastalığının iz bıraktığı yüzü hala çok çekiciydi. Gelen yaşlılık öncesi güzellik bir başkadır. Doğa gücünü son kez toplar ve yakında solacak olanı bir süre için canlandırır, güzelleştirir. Yaşlı bir badem ağacının çıplak dalları da başlangıçta zayıf, narin çiçeklerle aynı böyle kaplanır. Ancak ardından çok ender yeşil yapraklar belirir. Gençlikte güzel olan her şey uzun yıllar korunur. Zaman sanki güzelliğe kıyamaz. Jenny'nin derin ruhsal dünyası onun bakışına, gülümseyişine ve görünüşüne yansıyordu. Onun azametli duruşu, hafif, uyumlu yürüyüşü tıpkı gençliğindeki gibiydi. Kızları büyüdükten sonra Jenny kocasına çok ender olarak sekreterlik yapıyordu. Paul Lafarge, Laura, daha sonra da Tussi birbiriyle yarışırcasına Marx'ın verdiği görevleri yapmışlar, onun dikte ettiklerini seve seve yazmışlar, el yazmalarını baskıya hazırlamışlar, yazışmalarını yürütmüşlerdi. Fakat kimse bir danışman, bir yardımcı ve arkadaş olarak karısının yerini tutamamıştı. Eskiden olduğu gibi Marx her düşüncesini, hareket planını, kuşkularını karısıyla paylaşıyordu. Onlar birbirlerine bir organizmanın iki parçası, bir beynin iki yarısı, bir kalbin kulakçıkları gibi gerekliydiler. Jenny, Carl'ın da yaşadığı düşünce ve çalışma atmosferini yaşıyordu. Onların her şeyi ortaktı, mutlulukları, hüzünleri. Marx ne ile ilgilenirse ilgilensin, nerede bulunursa bulunsun, karısı düşünceleriyle onun yanındaydı. Eğer Marx kürsüde konuşuyorsa, onun yaşadığı her heyecan, öfke, memnuniyet ya da yorgunluğu Jenny'de yaşardı. Her biri kendi işiyle meşgul olmasına karşın onların tek bir yaşamı olmuştu. Ve bazen sürekli ilişkilerde kaçınılmaz olduğu gibi tartışırlar, hatta kavga ederlerdi. Hiçbir şey yaşamı kronik para yetmezliği ve günlük küçük sıkıntılar kadar karartmaz. Fakat tüm bunlar onların mutlu aşkıyla kıyaslandığında o denli önemsizdi ki. Onların birbirlerini tanımadığı zamanlar olmuş muydu? Trier, çocuklukları, tüm bunlar onlar için tek bir anda toplanmıştı. Her ikisi de aynı insanları sevmişlerdi. Ludwig'i, Caroline von Westphalen'i, hukuk danışmanı Henry Marx'ı. Birbirlerine ilişkin her şeyi anımsıyorlardı. Çocukluktaki yaramazlıkları, eski alışkanlıklar, hatalar, mutluluklar, yaşam onları ortak acı kayıplarıyla birbirlerine bağlamıştı. Dört çocuklarını birlikte toprağa vermişlerdi. Yaşam onları ender yakalanan büyük bir mutlulukla, beşikten mezara tek bir aşkla ödüllendirdi. Yaşam onları hep daha yükseklere, doğruğa taşıdı ve hep şuna inandılar. Birbirlerini öylesine seviyorlardı ki el ele verdiklerinde ruhlarının güçlü ve bilge fakat vücutlarının zayıf olduğu yaşlılığın getireceği yeni acıları atlatabileceklerdi. Marx'ın kendisini verdiği her şey Jenny için de varoluşun anlamını oluşturuyordu. Marx'la birlikte Jenny de komünün o unutulmaz 72 günü boyunca aktif ve cesurca Parisli emekçilerin zaferi için savaşmış, komüncülerle evlerini, yiyeceğini, son paralarını paylaşmış, genel konseyde yapacağı konuşmayı hazırlarken ve Bakuninci'lerin gerçek yüzünü ortaya koyan eleştiri raporunu yazarken Marx'a yardım etmişti. Jenny Marx'ın kızlarının sıkıntılar ve acılarına katlanması kolay olmadı. Laura 3 küçük çocuğunu toprağa verdi. Longe'lerin ise ilk oğlu öldü. Bütün bunlar sinirlerini bozmuştu. Zaman zaman kendine hakim olamıyordu. Yaptığı yersiz çıkışlar onu üzüyordu. Bir annenin çocuğunun mezarı başında hissettiği acı başka bir şeye benzemiyordu. Bunun ne kadar dayanılmaz olduğunu ve bu tür kayıplardan sonra ruhsal dengeyi yeniden sağlamanın ne kadar çok zaman gerektirdiğini oldukça iyi biliyorum. Fakat küçücük mutlulukları ve büyük kaygılarıyla, önemsiz günlük uğraşları ve sıradan tatsızlıklarıyla yaşam yardımımıza koşar. Bu büyük bir acı. Her gün yaşadığımız anlık kaygılarla ağır ağır körelir, biz farkına varmadan hafifler. Elbette yara hiçbir zaman tümüyle kapanmaz, özellikle anne yüreğinde. Fakat insan ruhunda yeni bir duyarlılık ve hatta yeni acılara ve mutluluklara yeni bir yaklaşım doğuyor. Durmadığı ve ebedi huzur anı gelmediği sürece yaralı, fakat umut dolu bir kalpte yaşamı sürdürüyorsunuz, diye yazmıştı bir keresinde arkadaşlarına. Kıyı kenti Eastbourne'un plajında yalancı mantarları, kır çiçeklerini ve devrilmiş ucuz porselen fincanları anımsatan rengarenk tenteler ve şemsiyeler altında gündüz saatlerinde her türden insan vardı. Engels ve Jenny Longe ya kıyının henüz boş olduğu sabahın çok erken saatlerinde ya da alacakaranlıkta denize gidiyorlardı. Dik kayalıklar ve denize doğru inen hafif eğimli tepedeki meşelikler oldukça heybetli görünüyordu. Küçücük oval koyda derinliklerde yeşil, son derece berrak sular dantel gibi girintili kıyıya vuruyordu. Denizin dibi parlak yuvarlak taşlarla kaplıydı. Taşların aralarında bıkıp usanmadan sallanıp duran sazlar bitmişti. Eastbourne, İskandinav ülkelerinden manzaraları anımsatan kayalıklı kıyılarının iç karartıcı hatlarıyla diğer İngiliz kıyı kentlerinden tümüyle farklıydı. Yüzlerce martı tiz ve gıcırtılı sesleriyle birbirlerini çağırarak dalgalar üzerinde bir halka oluşturuyorlardı. Jenichen havaya doğru ekmek parçaları atarak onları yemliyor ve onların uçarak avlarını ustaca kapmalarına şaşırıyordu. Su içinde yüzen balık yavrularını keskin yuvarlak gözleriyle izleyerek yükseklerden suya dalıyorlardı. Bu güzel martılar doyumsuz açgözlülükleriyle vahşi aladoğanlardan geri kalmıyorlardı. Jenichen uzun süre onların siyah benekli kar beyazı tüyleri ve ahenkli uçuşlarıyla denizde avlanışını seyretti. Fakat ne deniz ne de kuşlar Jenichen'i sakinleştirebiliyordu. Daha bir süre önce koleradan ölen 11 aylık çocuğunu toprağa vermişti. Minnacık tabut ve onda bir oyuncak gibi yatan oğluna ilişkin anıların verdiği üzüntü dinmek bilmiyordu. Gözleri kızarmış, göz altlarındaki mor halkalar iyice belirginleşmişti. Bu sırada Marx da ağır hastaydı. Çok güvendiği doktor Gamber, şifalı su tedavisi için acilen Karspa'da gitmesini istiyordu. Engels bu isteği doğru buldu ve tedavi giderlerini üstlenmeyi vaat ederek arkadaşını gitmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Marx ve babasına eşlik etmesi gereken Eleanor buna karşı çıktılar. Onlar bu acı gününde Jenichen'i yalnız bırakmak istemiyorlardı. Bu konuda ben diğer konularda olduğundan daha az stoacıyım diye yazıyordu Marx Kugelman'a. Ve aile mutsuzlukları bana hep pahalıya mal oluyor. Benim gibi dış dünyaya hemen hemen tümüyle kapalı olarak ne kadar çok yaşarsan aile bağlarının dar halkası o denli bağlayıcı oluyor. Jenichen'in yanında Engels kalmıştı. Sabah erkenden çizgili spor kıyafeti, çizme ve horoz tüylü troll şapkası giymiş olarak Engels, bastonunu sallayarak onu uzak bir yürüyüşe çıkarırdı. Sandaletler, bol gri bir etek, beyaz bluz ve dalgalı mavi peçeli kocaman bir hasır şapka içindeki Jenichen, ikinci babasıyla birlikte deniz kıyısındaki taş patikada yürüyordu. Kıyıya vuran dalgalar, Jenichen'in bozulmuş sinirlerini rahatlatıyordu. Deniz suyu ve gökyüzünün parlaklığı onu daha mutlu bir havaya sokuyordu. Engels az konuşuyor, daha çok susuyordu. Çocuğunu yitirmiş bir annenin yüreğindeki yaraları ne kadar yavaş kapandığını biliyor ve insan acılarını mutlaka iyileştiren en sadık olguya, zamana umut bağlıyordu. Bazen sessizliği ilk bozan Jenny oluyordu. Şu kayalıklar gibi sağlam ve bilge kahraman karakterler vardır. Yazık ki ben onlardan değilim. Sen bir kadını tuzağına düşürebilecek en ağır acıyı yaşadın. Bu nedenle de bu acı insan gücünün bir ölçüsü değildir diye yanıtladı Engels yumuşak bir ses tonuyla. Ama yine de acın geçecektir. Solomon'un bileziğini anımsar mısın? Onda bilge diyor ki her şey geçicidir. Senin başka çocukların olacak ve bu kaybın acısı hafifleyecektir. Haklısın general. Fakat Çariçeş Solomon'a başka bir yüzük gönderir ve onda da hiçbir şey unutulmaz diye yazılıdır. Evet, umarım yine çocuk sahibi olurum. Çünkü bu biz anneler için tüm felaketlerden sonra gelen bir ödüldür. Fakat yitirdiklerimizin kalbimizdeki yeri asla doldurulamaz. Onun yerine neden ben ölmedim ki? Derken Jenichen'in gözlerinden yaşlar boşandı. Engels üzüldü. Kadınların ve çocukların gözyaşlarına dayanamazdı. Sakin ol canım. Annen ve babanın 4 çocuklarını kaybettiklerinde ne kadar acı çektiklerini anımsa. Akıllı maşı unutmak, ona ağlamamak mümkün değil. Ancak Maripli ve annen yıkılmadılar. Ama generalim ben zaten konuşmama onların kahraman olduğunu söyleyerek başladım. İnan ki bana sen onların bu ender özelliğini tümüyle miras aldın. Denizlerde sıkça rastlandığı gibi aniden bir rüzgar esti ve denizin suyu köpüklendi. Dalgalar kayalara vurdu. Uzun bir suskunluktan sonra, Engels, rüzgarın ve dalgaların sesinde Wagner'in müziği duyuluyor gibi gelmiyor mu sana? Onun Nibelungen'ini çok seviyorum. Uzun bir süre onu dahi kabul ettim. Fakat şimdi bu küstah, üstün insanın, o denli kindar, gerici, kendinden son derece emin makalelerini okuduğumda yanıldığımı anladım. Bence dahi kendisinde yalnızca bitmek bilmeyen yaratı kaynağını, yeni büyük düşünceleri değil, yararlı, yüce duyguları da bir araya getirir. Dünyadaki doğal, berrak taşlar, kristal, elmas ve diğer birçok maden lekesiz ve pürüzsüzdür. Büyük yüreğin ve aklın özü budur. Hiçbir kötülük, alçaklık, basit hesaplar, dal kavukluk gerçekten muazzam olan yüreğe yaklaşmaya cesaret edemez. Bana göre bir dahinin yüreği de böyledir. Bu sözcüğün gerçek anlamındaki dahi iyinin kendisidir. Dahi onun uğruna yaşadığı yüce hedef gibi her yönüyle mükemmeldir. Kendine acımaz. Doğru değil mi general? Pushkin deha ve kötülüğün yan yana gelmeyeceğini yazar. Evet, dahi tüm insanlık için iyiliğin kaynağıdır. Hiçbir asit onu yok edemez. Tıpkı değerli bir madeni bozamayacağı gibi. Dalgalara bak diye haykırdı birden Jenichen. Bir selvi ağacını andıran kayalıkları dövüyor. Fırtına başlıyor. Nasıl da güçlü. Bu tam senin istediğin gibi. Ne de olsa fırtınalı denizi seversin. Ölümden sonra tıpkı bir sonsuzluk senfonisi gibi çalan deniz fırtınasının uğultusu eşliğinde iç karartıcı bir bataklığa gömülmek isterdim dedi Engels anlamlı anlamlı. Jenichen hiçbir şey anlamamış gibi ona baktı. Bununla ne demek istiyorsun diye sordu ve elini tuttu Engels'in. Farklı bir şey söylemiyorum. Yalnızca antik çağlarda olduğu gibi, şimdi de Hintlilerin gayet mantıklı olarak yaptıkları gibi, bir zamanlar Mr. Friedrich Engels olarak anılan bir avuç külün, saati geldiğinde özellikle burada, Eastbourne'da bir yelkenliği ya da senin şiirsel benzetmenle selviyi andıran sivri kayalıkların dibinde denize savrulması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu kesik üçgen olarak adlandırırdım. Dalgalar kayalara çarpıp dağılıyor, bir şelale biçiminde yeniden denize akıyordu. Jenny birden fırtınanın çağrısına uydu ve denize kadar yaklaştı. Kocaman bir dalga fırtınası denizden kopmuş ona doğru geliyordu. Engels'in endişeyle geri gel çağrısını duydu. Fakat bu manzara karşısında büyülendiğinden yerinden kıpırdayamadı. Bir anda çevresinde bir gürültü koptu. Her şey alt üst oldu sanki. Jenichen dalga dalga üzerine gelen sarımtırak denizi yakınında hissetti. Darbe o denli güçlüydü ki bir an kendisine ezilmiş hissetti. Fakat kıyıya çarpan dalga gücünü yitirdi, geri çekildi. Engels çakılların üzerinde şaşkına dönmüş şekilde yatan Jenichen'in yanı başında duruyordu. Heyecandan kekeliyordu. Sen şu anda ölebilirdin. Ne basitlik. Geri çık çabuk. Jenichen'in saçları, elbiseleri, ayakkabıları tamamen ıslanmıştı. Hasır şapkasını dalgalar götürmüştü. Suçlu suçlu gülümsedi. Birkaç haftadan bu yana ilk kez gözlerinin önünde ışıklar uçuşuyordu. Neşesi yerindeydi. Bu, bunalımdan sonra ruhsal açıdan iyileşmesinin bir başlangıcıydı. Daha sonra Engels ve Jenichen dalgalı denizde küçük bir vapurla turistlerin ilgisini çeken kayalıklardan çok sayıda mağaranın bulunduğu Jersey adasına geçtiler. Yeşilliklerden yoksun sarı kum tepeleri ve siyah kayalıklar çok yakınlarda bulunan Normandiya'yı anımsatıyordu. Adalıların çoğu bir zamanlar Britanya'da karaya çıkan uzak ataları gibi Fransızca konuşuyordu. Engels'in Jersey'de bulunduğu günlerde Max Eleanor ile birlikte Batı Bohemya'ya, Prag'ın yakınlarındaki Karlsbad'a gelmişti. Almanya oteline yerleştiler. Kim olduğunu bilen Karlsbadlı doktorun tavsiyesiyle otelde Karl değil, Charles adını kullanıyordu. Ancak birkaç gün sonra bu sayfiye kentinin dedikodu gazetesi Şupruder, Kızıl Terör'ün doktoru, tehlikeli enternasyonalin önderinin Karlsbad'a geldiğini bildirdi. Polis bu habere kadar yıllardır yalnızca kıtada değil, yaşadığı adada da zaten onun her adımını izliyordu. Marx'ın Karlsbad'a gelmesi, değişik yerlerden gelen aylak sayfiye kalabalığının dikkatini onun üzerine çekmişti. Saat tam 6'da koyu renk giysilerini ve rüzgarlığını giyerek, Eleanor ile el ele yürüyerek termal havuzuna gidiyordu. Marx son derece uysal bir hastaydı ve tüm tıbbi talimatları harfiyen yerine getiriyordu. Sıcak soğuk 7 bardak değişik mineral su içiyor, parktaki yollarda, tesisin etrafında ağır ağır yürüyor, sık sık yeleğinin cebinden çıkardığı periyot saatine bakıyordu. Sıvı maddelerin alınma aralıkları 15'er dakikaydı. 8. ve son bardağı uykudan önce içiyordu. Bu denli çok su içmesi kalbini yoruyor ve genel bir halsizliğe yol açıyordu. Marx, doktorun iştahının artması için onun çok sevdiği bir içki olan bir büyük bardak Pilsen birası önerdiği Eleanor'a imrenerek bakıyordu. Diyet kahvaltısından sonra baba kız zorunlu yürüyüşlere başlıyorlardı. Bir tepeye kurulu olan Karsbad'ın çok güzel ve göze hoş gelen bir manzarası vardı. Çevrelerini kuşatan doğa, yumuşak havası, pırıltılı güneşi ve ahengiyle mutluluk veriyordu. Alçak granit dağlar, kocaman yabanıl parkları andıran gür ormanlarla kaplıydı. Banliyölerdeki ağaçlar arasına nefis kremalı kahveler sunan hoş kafeler kurulmuştu. Çok yoğun uykusuzluk çeken Marx'a gündüz yemekten sonra yatması yasaklanmıştı. Günün ilk yarısını genellikle yürüyüş yaparak geçiriyordu. Öğle yemeği öncesi Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden insanların da geldiği restorana diyet tabildotunu almaya inmeden önce kıyafetini değiştirmesi gerekiyordu. Kafede, lokalde, şehir parkında, tiyatroda, kısacası her yerde güzel kızıyla el ele gezen bu patriye benzeyen iri yapılı, kır saçlı ihtiyar istisnasız herkesin dikkatini çekiyor ve konuşmalara yol açıyordu. Marx kendisini günden güne daha iyi hissediyordu. Uzun yıllardan beri ilk kez kendisini yiyip bitiren böbrek ağrılarını unutmuş, geceleri yeniden düzenli olarak uyumaya başlamıştı. Aşırı yorgunluk ve sinirlilik ağır ağır kaybolmuştu. Marx ve Eleanor çok sayıda yeni dost edinmişlerdi. Buluşma yerleri genellikle sıcak su kaynaklarının olduğu yerlerdi. Tarihsel tablolar çizen ressam Otto Knill ilginç bir sohbet arkadaşıydı ve Marx sanat üzerine onunla büyük bir hevesle söyleşirdi. Birkaç profesör, doktor ve öne çıkan pek özelliği olmayan birkaç kişi Marx ve Eleanor'a şehir dışındaki gezilerde ve yaya yürüyüşlerde eşlik ederlerdi. Son derece biçimsiz ve Mayıs böceği gibi siyah olan Polonyalı yurtsever, liberal aristokrat Graf Plater bir aristokrata en fazla Marx kadar benziyordu. Yerel gazetenin Rus nihilistlerinin başı ilan ettiği Graf Plater son derece hareketli ve konuşkandı. Onun bitmek bilmeyen konuşmalarının değişmez teması köleleştirilen Polonya ve Polonya'nın kurtuluşuna ilişkin karmaşık planlardı. Marx yürüyüşler ve kaynak suyu içme zamanlarında Graf'ın ısrarla politika ve parti meseleleri konuşma çabalarını kararlılıkla reddediyordu. Kibirli ve hiçbir şeyden memnun olmayan, Marx'ın ilk kez gördüğü günden bu yana geçen 7 yıl içinde sararıp solmuş olan Ludwig Kugelmann da onu yoruyor ve öfkelendiriyordu. Hanoverli doktor 20 yıllık evli olduğu eşinden sürekli şikayet ediyor ve onun kendisinin ruhsal gereksinimlerine ve karakterine uygun olmadığını belirtiyordu. "Biz tamamen farklı insanlarız," diyordu, fırlak gözlerini yuvalarında döndürerek. "Truden oldukça sıradan bir kadın ve beni hiçbir zaman anlamadı. Hep yalnızım, ilgiye ve şefkate o denli muhtacım ki." "Senin eşin akıllı bir kadın ve birkaç yıl önce sen onu kendine layık bir arkadaş olarak kabul ediyordun. O son derece ilkel, bana yüce bir insan gerekli. Bu konu üzerinde uzun süre düşündün mü?" Marx'ın içinden Kugelmann'a gülmek geliyordu. Fakat Kugelmann'ın mizah duygusundan yoksun olduğunu, şakadan anlamadığını ve gücenebileceğini de biliyordu. Gereksiz konuşmalarla boşu boşuna zaman kaybedişine gitgide daha çok canı sıkıldığından anlamlı cebinden saatini çıkardı. "Mağriple ölüyorum ben," dedi Kugelmann derin derin nefes alarak. Marx alayla gülümsemekten kendini alamadı. Bazı kadınların hoşlanacağı sert bir tipe sahip olan Kugelmann'ın umutsuzluğa mahkum bir hali vardı. Marx'ı yalnızca can sıkıcı boş konuşmalarıyla değil, onun işlerine sürekli karışması ve yıpratıcı özenliliğiyle de çileden çıkarıyordu.